8. Bölüm. Hayır demenin önemi. 2009 yılında tüm eşyalarımı topladım. Ya sattım ya da depoya koydum. Dairemden çıktım ve Latin Amerika'ya doğru yola koyuldum. O sıralarda küçük arkadaşlık kurma sitemde biraz trafik vardı. Ve PDF'ler ile internette kurslar satarak bir miktar para kazanabiliyordum. Önümdeki birkaç yılı yurt dışında yeni kültürlerle tanıyarak yaşamın daha ucuz olduğu Asya ve Latin Amerika'daki gelişmekte olan ülkelerde yaşayarak işimi daha da geliştirmeyi planlıyordum. 25 yaşındaki bir serüven severin dijital göçebe hayatı tam anlamıyla yaşamda aradığım şeydi. Planım kulağa ne kadar seksi ve kahramancı gelse de beni bu göçebe hayata yönelten değerlerin hepsi sağlıklı sayılmazdı. Hayranlık uyandıracak kimi değerlerim vardı. Dünyayı görme açlığı, insanlara ve kültürlere duyduğum merak, eski moda macera arayışı. Ama her şeyin altında yatan belli belirsiz bir utanç da vardı. O zamanlar pek farkında değildim. Ama kendime karşı tam anlamıyla dürüst olursam, orada yüzeyin altında berbat bir değer olduğunu biliyordum. Onu göremiyordum. Ama sessiz anlarımda, kendime karşı tamamen dürüstken onu hissedebiliyordum. 20'li yaşlarımın başlarındaki ukalalığımın yanı sıra ergenliğimde yaşadığım gerçekten travmatik bokluk nedeniyle de bağlılık sorunlarım vardı. Son birkaç yılı ergenlik yıllarımın yetersizliklerini ve sosyal kaygısını telafi etmeye adamıştım. İstediğimle konuşur, istediğimle arkadaş olur, istediğimi sever, istediğimle seks yaparım sanıyordum. Neden bir tek kişiye, hatta bir sosyal gruba, kente, ülkeye, kültüre bağlı olaydım ki? Her şeyi eşit derecede deneyimleyebiliyorsam eşit derecede deneyimlemeliydim. Öyle değil mi? Bu duyguyla 5 yıl süresince küresel bir seksek oynarmış gibi okyanusların ve ülkelerin arasında gezindim. 55 ülkeye gittim. Onlarca arkadaş edindim. Bir sürü aşığım oldu. Hepsinin yerini hemen bir başkasıyla doldurdum. Hatta çoğunu bir sonraki ülkeye gitmek için uçağa bindiğimde unutmuştum bile. Tuhaf bir hayattı. Fantastik, ufukları zorlayan deneyimlerle doluydu. Ve altta yatan ıstırabımı uyuşturmak için tasarlanmış yüzeysel esriklerden geçilmiyordu. Her şey hem çok derin hem de çok anlamsız geliyordu. Ve hala da öyle. Hayatımdaki en önemli derslerin, kişiliğimi belirleyen anların çoğunu yoldayken gördüm, yaşadım. Ama hayatımdaki en büyük zaman ve enerji kaybını da bu döneme borçluyum. Şimdi New York'ta yaşıyorum. Evim, eşyalarım, elektrik faturam ve bir karım var. Hiçbiri sıra dışı bir şekilde cazip ya da heyecan verici değil. Ama ben böyle istiyorum. Heyecan içinde geçen o yıllardan sonra maceralarımdan öğrendiğim en büyük ders şuydu. Mutlak özgürlük kendi başına hiçbir anlam ifade etmez. Özgürlük daha büyük bir anlama ulaşma fırsatı yaratır. Ama kendi başına pek de anlamlı bir şey olduğunu söylenemez. Son olarak da insanın hayatının anlam bulmasının, önemi varmış duygusuna kavuşmasının tek yolu bu özgürlüğü daraltmasıdır. Alternatifleri reddetmesidir. Bir yere, inanca ve kişiye bağlı olmayı seçmesidir. Yolculuğum süresince yavaş yavaş bunu fark ettim. Hayatın aşırılıkları söz konusu olunca sizi mutlu etmediklerini fark etmek için onlarda boğulmanız gerekir. Yolculuk benim için öyleydi. 53, 54, 55. ülkemde boğulurken tüm bu deneyimlerin harika ve heyecan verici olduklarını ancak çok azının kalıcı bir anlamı olduğunu anlamaya başladım. Arkadaşlarım evlenmeye, ev almaya, zamanlarını ilginç dostluklara, politik amaçlara harcamaya başlamışlardı. Hayatları oturuyordu. Bense bir yerde sarhoş olup hemen bir başkasına uçuyordum. 2011 yılında Rusya'ya, St. Petersburg'a gittim. Yemekler berbattı. Hava berbattı. Mayıs'ta kar mı? Dalga mı geçiyorsunuz? Dairem berbattı. Hiçbir şey çalışmıyordu. Her şey aşırı pahalıydı. İnsanlar kabaydı ve tuhaf kokuyorlardı. Kimse gülmüyordu ve herkes çok fazla içiyordu. Yine de bayıldım. En sevdiğim yolculuklardan biriydi. Rus kültüründe Batılıların genellikle yanlış yorumladığı bir dobralık var. Sahte kibarlıklara, sözel nezaket ağlarına güle güle. Yabancılara gülümsemiyorsunuz ve sevmediğiniz hiçbir şeyi sevmiş gibi davranmıyorsunuz. Rusya'da bir şey aptalsa ona aptal diyorsunuz. Birisi boktan davranmaya başlarsa boktan davranmaya başladığını söylüyorsunuz. Birini gerçekten sevdiyseniz ve çok iyi zaman geçiriyorsanız onu sevdiğinizi ve çok iyi zaman geçirdiğinizi söylüyorsunuz. Bu kişinin arkadaşınız bir yabancı ya da 5 dakika önce sokakta rastladığınız biri olması fark etmiyor. İlk hafta tüm bunları gerçekten rahatsız edici buldum. Rus bir kızla kahve içmek için buluştum. 3 dakika sonra bana tuhaf tuhaf bakarak biraz önce söylediğimin aptalca olduğunu bildirdi. Kahve boğazıma kaçtığı için neredeyse boğuluyordum. Bunu söylemesinde meydan okuyan bir tavır yoktu. Gündelik bir gerçekten, o gün havanın nasıl olduğundan ya da ayakkabı numarasından söz eder gibi konuşmuştu. Ama ben yine de şok olmuştum. Batı'da bu tür açık sözlülük son derece hakaretamiz bulunur. Hele de yeni tanıştığınız biri söylediyse. Herkes böyleydi. Karşılaştığım herkes sürekli kabaydı ve benim batılı kafam her yandan saldırıya uğruyordu. Güvensizliklerim yıllardır ortaya çıkmadıkları durumlarda görünmeye başladılar. Haftalar geçtikçe gece yarısı güneşine ve soğuk su gibi kana kana içilen vodkaya alıştığım gibi Rusların bu açıklığına da alıştım. Ve aslında takdir etmeye başladım. Saf ifade. Sözcüğün gerçek anlamında dürüstlük. Gizli niyetler, farklı ajandalar, kendini satma, sevilmek için umutsuzca çabalamalar olmadan koşulsuz iletişim. Yıllarca yolculuk ettikten sonra belki de Amerika'ya en zıt yerde ilk kez özgürlüğün özel bir çeşnisini tattım. Sonuçlarından, yan etkilerinden korkmadan ne düşündüğümü ya da ne hissettiğimi söyleme özgürlüğü. Bu reddedilmeyi kabul etmekten gelen tuhaf bir özgürleştirici durumdu. Önce duygusal olarak bastırılmış aile yaşantım, ardından da özenle inşa ettiğim sahte kendime güven gösterim nedeniyle tüm hayatı boyunca böyle dobra dobra, sakınmasız ifadeye aç olan beni ilk içtiğim o kahrolası vodka gibi sarhoş etti. St. Petersburg'da geçirdiğim tüm ay bulanıktı ve sonunda oradan ayrılmak istemedim. Yolculuk, insanın kendini geliştirmesi için mükemmel bir araç. Çünkü sizi kendi kültürünüzün değerlerinden uzaklaştırarak çok farklı değerlerle yaşayan, işleyen ve kendilerinden nefret etmeyen insanların yaşadığı bir başka toplumu gösteriyor. Farklı kültürel değerlere ve ölçütlere maruz kalınca, kişi kendi hayatında olağan olan şeyleri gözden geçirerek belki de onun en iyi yaşam biçimi olmadığını fark ediyor. Böyle bakınca Rusya beni Anglo-Sakson kültürde çok geçer, akçe olan saçma, kibarlığı sahte iletişim biçimini yeniden değerlendirmeye zorladı. Ve kendime bunun bizi başkalarının yanında daha güvensiz ve yakınlaşma konusunda daha beceriksiz kılıp kılmadığını sordum. Bu dinamiği Rusça öğretmenimle tartıştığımı hatırlıyorum. İlginç bir kuramı vardı. Nesillerce komünizm idaresiyle yaşadıktan sonra ekonomik fırsatları ya çok az olduğu ya hiç olmadığı ve korku kültürünün pençesinde kıvrandıkları için Rus toplumu güvenilirliğin en geçer akçe olduğunu karar vermişti. İnsanların size güvenmesi için dürüst olmak zorundaydınız. Bu da işler yolunda gitmediği zaman bunu bahaneler bulmadan, özürler dilemeden, kıvırmadan, açıkça söylemek anlamına geliyordu. İnsanların sevimli olmasalar da dürüst olmaları, tatsız da olsa dürüst davranmaları hayatta kalmak için gerekli olduğu için değerliydi. Kime güvenip kime güvenemeyeceğinizi anlıyordunuz ve bunu ne kadar çabuk öğrenirseniz o kadar hayırlıydı. Özgür Batı'da diye devam etti Rusça öğretmenim. Birçok ekonomik fırsat var. Ekonomik fırsat ne kadar fazlaysa kendinizi bir şekilde sunmanız da o kadar önem kazanır. Hatta gerçekten öyle olmasanız bu sahte bile olsa. Dürüstlüğün değeri yoktur. Görünüş bir yol bulup kendini satma becerisi kendini ifade etmenin daha avantajlı formları haline gelmişlerdir. Bir sürü insan tanımak yüzeysel olarak birkaç kişiyi yakından tanımaktan daha yararlıdır. Bu nedenle Batı kültüründe gülümsemek, öyle hissetmeseniz de kibar kibar konuşmak, küçük beyaz yalanlar söylemek, aslında aynı fikirde olmadığınız biriyle bile aynı fikirdeymiş gibi görünmek norm haline gelmiştir. Bu nedenle insanlar pek de sevmedikleri kişilerle bile arkadaşmış gibi davranmayı, gerçekten istemedikleri şeyleri almayı öğrenirler. Ekonomik sistem bu tür hilelerin promosyonunu yapmaktadır. Bunun kötü tarafı, Batı'da konuştuğunuz kişiye tam olarak güvenip güvenemeyeceğinizi asla bilememenizdir. Bu bazen yakın arkadaşlarınız ve hatta aile üyeleri için bile geçerlidir. Batı'da sevilebilir olmak için öylesine baskı vardır ki insanlar sık sık kimle görüştüklerine bağlı olarak tüm kişiliklerini baştan kurarlar. Geri çevrilmek hayatınızı iyileştirir. Pozitif tüketici olma kültürümüzün bir uzantısı olarak çoğumuzun mümkün olabildiğince kabullenici ve olumlayıcı olmamız inancıyla beyni yıkanmıştır. Bu sözde pozitif düşünce kitaplarının da mihenk taşıdır. Kendinizi fırsatlara açın, kabullenici olun, herkese ve her şeye evet deyin. Bir şeyleri reddetmeye ihtiyacımız var. Yoksa hiçbir dayanağımız kalmaz. Bir şey başka bir şeyden daha iyi ya da daha arzulanabilir olamazsa, demek ki bizler de bomboşuz ve hayatlarımız anlamsız. Hiçbir değer yargımız yok ve hayatlarımızı bir amacımız olmadan yaşıyoruz. Hem vermek hem de almak anlamında. Geri çevirmekten kaçınmak bizlere çoğunlukla kendimizi daha iyi hissedeceğimiz bir yol olarak satılır. Reddetmekten kaçınmak kısa vadede hazlar verse de uzun vadede bizleri rotasız ve dümensiz bırakır. Bir şeyi gerçekten takdir edebilmek için kendinizi ona hasretmelisiniz. Yani ancak onlarca yılınızı tek bir ilişkiye, tek bir beceriye, tek bir zanaata, tek bir kariyere adarsanız hayatınızda belli seviyede sevince ve anlama ulaşabilirsiniz. Alternatifleri geri çevirmeden de bu onlarca yıl sürecek yatırımı yapamazsınız. Kendinize bir değer seçmeniz alternatif değerleri reddetmeniz anlamına gelir. Evliliğimi hayatımın en önemli parçası yapmayı seçiyorsam, bu kokainin gaz verdiği grup seksleri hayatımın önemli bir parçası yapmamayı seçiyorum anlamına gelir. Kendimi arkadaşlarımla kurabildiğim, açık ve herkesi olduğu gibi kabul edebildiğim ilişkilerle değerlendiriyorsam, bu arkadaşlarımın arkasından konuşmayı reddediyorum anlamına gelir. Bunlar sağlıklı kararlardır. Ama her dönemeçte bir şeyleri geri çevirmeyi gerektirirler. Mesele şudur. Bir şeye değer verebilmek için o şeyi kafaya takmış olmalıyız. Bir şeye değer vermek için de o şey olmayanı reddetmek zorundayız. X'e değer veriyorsak, X olmayanı istemeyiz. Bu red değerlerimizi ve kimliğimizi korumanın gerekli ve olmazsa olmaz bir parçasıdır. Bizi neyi geri çevirdiğimiz tanımlar. Hiçbir şeyi reddetmezsek kimliğimiz yoktur anlamına gelir. Her ne pahasına olursa olsun hiçbir şeyi reddetmemek, bunu çatışma ve karmaşadan kaçınmak için her şeyi eşit derecede kabul etmek arzusuyla her şeyi uyumlu hale ve bir araya getirme niyetiyle yaparsak, bu da kendinde hak görmenin derin ve incelikli bir biçimidir. Her şeyi kendilerine hak gören insanlar sürekli kendilerini iyi hissetmeyi hak ettikleri için bir şeyi reddetmekten kaçınırlar. Çünkü bunu yaparlarsa ya onlar ya da bir başkası kendini kötü hissedecektir. Hiçbir şeyi geri çevirmedikleri için de değersiz, haz yönetimli, bencil bir hayat yaşarlar. Tek kafaya taktıkları biraz daha uzun süre sarhoş kalabilmek, hayatın kaçınılmaz başarısızlıklarını görmemek, ıstırabı kendilerinden uzak tutarmış gibi yapabilmektedir. Reddetmek önemli ve hayati bir beceridir. Kimse kendisini mutlu etmeyen bir ilişkiye saplanıp kalmak istemez. Kimse nefret ettiği ve inanmadığı bir işi yapmak istemez. Kimse aslında söylemek istediğini söyleyemediğini hissetmek istemez. İnsanlar yine de bunları yapmayı seçerler. Sürekli. Dürüstlük insanın doğal ihtiyacıdır. Ama dürüst olabilmek için hayır sözcüğünü rahatça söyleyebilmeli ve işitebilmeliyiz. Böylelikle reddetmek ilişkilerimizi daha iyi ve duygusal hayatlarımızı daha sağlıklı yapar. Sınırlar. Bir zamanlar iki genç varmış. Bir kız ile bir oğlan. Aileleri birbirlerinden nefret ederlermiş. Ama oğlan kızın ailesinin verdiği bir partiye gizlice katılmış çünkü kalın kafalının biriymiş. Kız oğlanı görmüş. Melekler dişi uzuvlarını öyle tatlı şarkılar söylemiş olmalılar ki anında aşık olmuş birdenbire. Oğlan da gizlice kızın bahçesine girmiş ve hemen ertesi gün evlenmeye karar vermişler. Çünkü bilirsiniz, bu çok pratik bir karardır. Hele de aileleriniz birbirini öldürmek isterken. Birkaç gün ileri saralım. Aileler evliliği öğrenmişler ve öldüresiye kavgaya tutuşmuşlar. Mercutio ölmüş. Kız o kadar üzülmüş ki onu 2 gün deliksiz uyutacak bir şurup içmiş. Ne yazık ki genç çift iyi bir evlilikte iletişimin nasıl olması gerektiğini henüz öğrenemediklerinden genç kız şurup hakkında kocasını bilgilendirmeyi tamamen unutmuş. Genç adam karısının kendini bilerek soktuğu bu komayı intihar sanmış. Tamamen kafayı yiyerek tutup intihar etmiş ki öteki dünyada ya da artık her neredeyse onunla birlikte olabilsin. Kız 2 günlük komasından uyanınca kocasının intihar ettiğini öğrenmiş. O da kesinlikle aynı fikirde olduğu için hemen kendini öldürmüş. Son. Romeo ve Juliet bizim kültürümüzde romans ile eş anlamlıdır. İngilizce konuşulan kültürde en önemli aşk hikayesidir ve duygusal bir idealdir. Ancak bu hikayede olup bitenleri gerçekten öğrendiğiniz zaman o çocukların tamamen akıllarını kaçırmış olduklarını görürsünüz. Yetmezmiş gibi de bunu kanıtlamak için kendilerini öldürürler. Birçok akademisyen Shakespeare'in Romeo ve Juliet'i aşkı yüceltmek değil, onunla alay etmek, mutlak biçimde kaçık bir şey olduğunu göstermek için yazdığından kuşkulanır. Oyunun aşkı taçlandırmasını amaçlamamıştı belli ki. Tam tersini amaçlamıştı. Üzerinde yanıp sönen neon ışıklarıyla "Uzak durun" yazılı bir tabela, çevresinde de "Girilmez" yazılı polis bandı. İnsanlık tarihinin çoğunda romantik aşk şimdiki gibi nimetten sayılmadı. Aslında 19. yüzyılın ortalarına kadar gereksiz ve potansiyel olarak da hayattaki daha önemli şeylere, bilirsiniz işte iyi çift sürmek veya çok koyun sahibi bir adamla evlenmek gibi engel teşkil edebilecek psikolojik bir tehlikeydi. Gençler sık sık romantik tutkularından hem ailelerine hem de kendilerine stabilite sağlayacak pratik ekonomik evliliklere doğru uzanan dümen kırmak zorunda bırakılırlardı. Bugün bu çılgın aşk fikri hepimizin beynini yiyor. Kültürümüzü ele geçirmiş durumda. Ne kadar dramatik olursa da o kadar iyi. Ben Affleck sevdiği kızı kurtarabilmek için bir asteroidi yok edebilir. Mel Gibson yüzlerce İngiliz öldürüp ölesiye işkence görürken tecavüz edilip öldürülmüş karısı hakkında fanteziler kurar. Yüzüklerin Efendisi'nde Elvin Aragon ile olabilmek için ölümsüzlüğünden vazgeçer. Ya da aptal romantik komedilerde Jimmy Fallon Red Sox playoff biletlerini yakar. Çünkü Drew Barrymore'un ne bileyim bir şeye ihtiyacı vardır ya da öyle bir şey işte. Bu tür romantik aşk kokain olsaydı kültür olarak yaralı yüzdeki Tony Montana gibi olurduk. Yüzümüzü bir kokain dağını gömerek bağırırdık. Küçük dostuma merhaba de. Sorun romantik aşkın bir tür kokain gibi olduğunu keşfetmemizdir. Kokainle benzerliği ürkütücüdür. Kokainin beyni üzerimizde uyardığı aynı noktaları uyarır. Kafa bulur ve bir süre kendinizi iyi hissedersiniz. Ama etkisi azaldıkça kokain kadar sorun yaratır. Romantik aşkın peşine düştüğümüz öğeleri, dramatik ve baş döndürücü sevgi gösterileri, fırtınalı iniş çıkışlar, aşkın sağlıklı ve saf ifadesi değildir. Aslında insanların ilişkilerinde sergilenen bir başka kendinde hak görme biçiminden başkası değildir. Beni keyif kaçıran biri gibi gördüğünüzü biliyorum. Romantik aşk hakkında böyle ileri geri konuşan biri nasıl bir insandır diyorsunuz. Ama duymaya çalışın. Gerçek şu ki, sağlıklı ve sağlıksız aşk formları vardır. Sağlıksız aşk, iki kişinin birbirleri için hissettikleri aracılığıyla sorunlarından kaçmaya çalışmalarıdır. Başka bir deyişle birbirlerini kaçış olarak kullanırlar. Sağlıklı aşksa bireylerin sorunlarını kabul etmesi ve birbirlerine verdikleri destek de onların üstesinden gelmesidir. Sağlıklı ve sağlıksız ilişki arasındaki fark 2 şeyle özetlenir. 1- İlişki içindeki her birey sorumluluğunu ne kadar kabul eder? 2. İki tarafın da partnerini reddetme ve onun tarafından reddedilmeyi kabul etmesi. Nerede sağlıksız ve zararlı bir ilişki varsa her iki tarafta da yetersiz ve delik deşik bir sorumluluk duygusu ve reddetmeyi becerememe, reddedilmeyi kabul edememe durumu vardır. Nerede sağlıklı ve sevgi dolu bir ilişki varsa İki kişi ve değerleri arasında tanımlı sınırlar ve gerektiği zaman reddedip reddedilecek açık bir bulvar vardır. Sınırlar ile kendi sorunlarının sorumluluğunu üstlenmede iki kişi arasındaki ana hatlardan söz ediyorum. Sağlam sınırları olan sağlıklı ilişkilerde kişiler kendi değerlerinin ve sorunlarının sorumluluğunu alırlar. Partnerlerinin değerlerinin ve sorunlarının sorumluluğunu almazlar. Kötü ilişkilerde bu sınırlar ya yoktur ya da zayıftır. Taraflar kendi sorunlarının sorumluluğundan kaçar ve partnerlerinin sorunlarının sorumluluğunu üstlenirler. Zayıf sınırlar nasıl görünür? İşte birkaç örnek. Bensiz arkadaşlarınla çıkamazsın. Ne kadar kıskandığımı biliyorsun. Benimle evde kalman gerek. Çalışma arkadaşlarının birer salak. Onlara işleri nasıl yapacaklarını öğrettiğim için sürekli toplantılara geç kalıyorum. Kendi kardeşimin önünde beni o kadar küçük düşürdüğüne inanamıyorum. Bir daha sakın onun önünde bana karşı çıkma. Milwaukee'deki o işi kabul etmeyi çok isterdim. Ama o kadar uzağa taşınırsam annem beni asla affetmez. Seninle çıkarım ama arkadaşımsın diye söyleme, olur mu? Benim erkek arkadaşım olup da onun yoksa kendini çok güvensiz hisseder. Her senaryoda kişi ya kendisinin olmayan sorunların, duyguların sorumluluğunu üstleniyor ya da bir başkasından kendi sorunlarının, duygularının sorumluluğunu almasını istiyor. Genellikle her şeyi kendilerine hak gören insanlar ilişkilerinde şu iki tuzaktan birine düşerler. Ya sorunları için başkalarının sorumluluk almasını beklerler. Evde huzurlu ve rahat bir hafta sonu istiyordum. Bunu bilmen ve planlarını iptal etmen gerekirdi. Ya da başkalarının sorunlarının sorumluluklarını fazlasıyla üstlenirler. Yine işini kaybetti. Ama bu benim suçum. Ona verebileceğim kadar destek vermedim herhalde. Yarın CV'sinin tekrar yazmasını yardım edeceğim. Bu kişiler diğer her şey gibi ilişkilerinde bu stratejileri de kendi sorunlarının sorumluluğunu almaktan kaçmak için kurarlar. Bunun sonucu olarak ilişkileri kırılgan ve sahtedir. Partnerlerini katıksız takdir ve hayranlık duymalarının değil, kendi iç ıstıraplarından kaçınmalarının ürünüdür. Bu sadece romantik ilişkiler için değil, aile ilişkileri ve arkadaşlık açısından da geçerlidir. Fazla koruyucu bir anne çocuklarının yaşamlarındaki her sorunun sorumluluğunu alabilir. Onun bunu hakkı görmesi çocuklarında da bu tür bir talebi cesaretlendirir ve sorunlarından sürekli başkalarının sorumlu olması gerektiğini düşünerek büyürler. Bu nedenle sizin romantik ilişkinizdeki sorunlar uğursuz bir şekilde ebeveynlerinizin ilişkilerindeki sorunlarına benzer. Duygularınız ve eylemleriniz için sorumluluk alanlarınız bulanıksa, kimin neden sorumlu olduğu, neyin kimin suçu olduğu, yaptığı şeyi neden yapmakta olduğunuzun açık olmadığı alanlar, asla kendiniz için güçlü değerler geliştiremezsiniz. Tek değeriniz partnerinizi mutlu etmek ya da partnerinizin sizi mutlu etmesi haline gelir. Bu moral bozucudur elbette. Özellikle böyle bir bulanıklık olan ilişkilerde genellikle tüm dramaları ve havai fişekleriyle Hinderburg zeytini gibi tepe taklak giderler. Sizin sorunlarınızı başkaları çözemez. Bunu denememeleri gerekir. Çünkü bu sizi mutlu etmeyecektir. Siz de başkalarının sorunlarını çözemezsiniz. Çünkü bu da onları mutlu etmeyecektir. Sağlıksız bir ilişkinin ilk işareti, iki kişinin kendilerini iyi hissettirmek için birbirlerinin sorunlarını çözmeye çalışmasıdır. Sağlıklı bir ilişkide ise iki kişi birbirleri hakkında kendilerini iyi hissetmek için kendi sorunlarını çözerler. Uygun sınırları çizmek partnerinize yardım etmeyeceğiniz, destek vermeyeceğiniz ya da onun sizin için bunları yapmayacağı anlamına gelmez. Birbirinizi desteklemeniz gerekir. Ama sadece desteklemeyi ve desteklenmeyi seçmiş olduğunuz için. Bunu hakkınız olduğu ya da kendinizi bunu yapmak zorunda hissettiğiniz için değil. Her şeyi kendine hak gören insanlar kendi duyguları ve eylemleri için başkalarını suçlarlar. Çünkü kendilerini sürekli kurban gibi resmederlerse sonunda birinin gelip onları kurtaracağına ve istedikleri aşka kavuşacaklarına inanırlar. Başkalarının duygu ve eylemlerinin suçunu ve sorumluluğunu üstlenen hak sahipleri de partnerlerini tamir ederek onu kurtarırlarsa her zaman açlığını çektikleri sevgiye ve takdire kavuşacaklarını sanarlar. Bunlar her zaman ilişkinin yin ve yangıdır. kurban ve kurtarıcı. Kendini önemli hissettirdiği için yangını çıkartanla kendini önemli hissettirdiği için yangını söndüren. Bu iki tip insan tipi güçlü bir şekilde birbirlerine çekilir. Ve sonunda da genellikle birlikte olurlar. Patolojileri birbirine kusursuz uyar. Genellikle bu özelliklerinden birini sergileyen ebeveynlerle büyümüşlerdir. Mutlu ilişki modelleri kendinde hak görmeye ve zayıf sınırlara temellenir. Ne yazık ki ikisi de birbirlerinin gerçek ihtiyaçlarını karşılamayı beceremezler. Aslında gereğinden fazla suçlamak ve suçu gereğinden fazla üzerine almak üzerine kurulu bu model, her ikisinin de duygusal ihtiyaçlarını karşılamalarına engel olan hak görmeyi ve boktan öz değerleri sürekli hale getirir. Kurban başka gerçek sorunlar olduğu için değil, açlığını çektiği ilgi ve sevgiyi elde edebilmek için giderek daha fazla çözülmesi gereken sorun çıkartır. Kurtarıcı gerçekten bu sorunları aldırdığı için değil, ilgi ve sevgiyi hak etmek için başkalarının sorunlarını çözmek zorunda hissettiği için bu sorunları çözer de çözer. Her ikisinin niyeti de bencil ve koşulludur. Bu nedenle kendilerini sabote ederler ve saf aşkı yaşayamazlar. Kurban, kurtarıcıyı gerçekten sevmiş olsa, "Bak bu benim sorunum. Sen bunu benim için çözemezsin. Ben çözmeye çalışırken bana destek ver yeter." derdi. Bu gerçekten aşkın ortaya konması olurdu. Kendi sorunların için sorumluluk almak, partnerini onlardan sorumlu tutmamak. Kurtarıcı da kurbanı gerçekten kurtarmak istese, "Bak kendi sorunların nedeniyle başkalarını suçluyorsun. Otur da kendin hallet." derdi. Ve rahatsız edici olsa da bu da gerçekten aşkın ortaya konması olurdu. Birine sorunlarını çözmesinde yardım etmek. Bunu yapacaklarına hem kurban hem de kurtarıcı duygusal kafa yapmak için birbirlerini kullanırlar. Birbirleriyle tatmin ettikleri bir bağımlılık gibidir. Duygusal olarak sağlıklı biriyle bir araya geldiklerinde de ironiktir ama ya sıkılırlar ya da kimyaları tutmamıştır. Duygusal olarak sağlıklı ve güvenli insanları pas geçerler. Çünkü kendine güvenli tarafın sağlam sınırları her şeyi kendine hak gören tarafın kafa yapacağı heyecanı sağlayamaz. Kurbanlar açısından dünyadaki en zor iş sorunlarının sorumluluğunu almaktır. Tüm yaşamlarını kendilerinden bir başkasının ya da başkalarının sorumlu olduğuna inanarak geçirirler. Sorumluluk almaları gereken ilk adımı atmak bile onları dehşete düşürür. Kurtarıcı açısından da en zor şey başkalarının sorunlarının sorumluluğunu üstlenmekten vazgeçmektir. Tüm yaşamları boyunca ancak bir başkasını kurtardıklarında kendilerini değerli ve seviliyor hissetmişlerdir. Bu ihtiyacı bir son vermek de onları dehşete düşürür. Sevdiğiniz birisi için bir fedakarlık yapacaksınız. Bunu istediğiniz için yapmalısınız. Kendinizi yapmak zorunda hissettiğiniz ya da yapmamanın sonuçlarından korktuğunuz için değil. Partneriniz sizin için bir fedakarlık yapacaksa o da bunu gerçekten istemelidir. Siz onu öfke ya da suçlulukla manipüle ettiğiniz için yapmamalıdır. Aşk eylemleri ancak koşulsuz ve beklentisiz gerçekleştirildiklerinde geçerlidir. Bir şeyi zorunluluktan ve isteyerek yapmak arasındaki farkı ayırt etmek zor olabilir. Test şöyledir. Kendinize bunu yapmazsam bu ilişkiyi nasıl değiştirir diye sorun. Aynı şekilde partnerin istediğin bir şeyi reddederse ilişki nasıl değişir diye sorun. Bu geri çevirme bir drama, tabakların havada uçuşmasına yol açacaksa ilişkiniz açısından kötü bir işarettir. Bana kalırsa ilişkiniz koşulludur. Birbirinizden aldığınız yüzeysel yararlara bağlıdır. Birbirinizi koşulsuz kabul etmenizle alakası yoktur. Sağlam sınırlara olan kişiler sinirden, öfke nöbetlerinden, tartışmadan ve kırılmaktan korkmazlar. Sınırları zayıf olanlar bunlardan dehşete düşerler ve ilişkinin dağ treninin iniş ve çıkışlarına uyacak biçimde durmadan davranışlarını yeniden şekillendirirler. Sağlam sınırları olanlar iki kişinin birbirlerinin her ihtiyacına %100 yanıt vermesini ve sürekli ağırlamasını beklemenin mantıksız olduğunu bilirler. Arada bir karşılarındakinin duygularını incitebileceklerini de bilirler. Ama neticede başkalarının nasıl hissedeceğini belirleyemeyeceklerinin farkındadırlar. Sağlam sınırları olanlar, sağlıklı bir ilişkinin diğerinin duygularını kontrol etmekle ilgili olmadığını bilirler. Yapılması gereken her partnerin diğerinin gelişmesine ve kendi sorunlarını çözmesine yardım etmesidir. Mesele partnerinizin kafaya taktığı her şeyi sizin de kafayı takmanız meselesi değildir. Mesele onun neyi kafaya taktığından bağımsız olarak sizin ona önem vermenizdir. Koşulsuz sevgi budur. Güven nasıl inşa edilir? Karım ayna karşısında çok zaman geçiren kadınlardandır. Harika görünmeye bayılır. Ben de onun harika görünmesine bayılırım. Dışarı çıkacağımız gecelerde bir saat banyoda, makyaj, saç, elbise. Kadınlar bu seansta ne yapıyorlarsa onları yaptıktan sonra çıkar ve bana nasıl göründüğünü sorar. Genellikle şahane görünür ama arada bir de pek iyi görünmez. Belki saçına yeni bir şekil vermeyi denemiştir ya da Milano'daki o parlak tasarımcının avantgard olduğunu düşündüğü botları giymiştir ve yakışmamıştır. Nedeni neyse bir şeyi ters gitmiştir. Onu buna söylediğimde bozulur. Her şeyi sil baştan yapmak için banyoya girer. Yarım saat geç kalmamıza neden olur. Ağzından arada bir bana doğru da yönelen bir alay tatsız sözcük çıkar. Erkekler bu durumlarda karılarını, sevgililerini mutlu etmek için tipik olarak yalan söyler. Ben söylemem. Neden mi? İlişkimde dürüst davranmak kendimi sürekli iyi hissettirmekten daha önemlidir. Kendime sansür uygulayacağım son kişi de sevdiğim kadındır. Neyse ki benimle aynı fikirde olan ve sansürlemediğim düşüncelerimi duymaya hevesli bir kadınla evlendim. Saçmaladığım ve büyüklendiğim zamanlarda beni kendime getirmesini de bilir ayrıca. Bana bir partner olarak sunduğu en önemli şeylerden biridir bu. Evet, egom yaralanır, sızlanır, şikayet ederim, tartışmaya niyetlenirim ama birkaç saat sonra gidip haklı olduğunu itiraf ederim. Bunları her duyduğumda nefret etsem de karım daha iyi biri olmamı sağlar. En büyük önceliğimiz sürekli kendimizi iyi hissetmek ya da partnerimize kendisini iyi hissettirmek olursa neticede kimse kendini iyi hissedemez. Biz farkına bile varmadan ilişki dağılır. Fikir ayrılığı olmadan güven olmaz. Fikir ayrılığı kimin koşulsuz olarak kimin kendi çıkarları için yanımızda olduğunu göstermek için vardır. Kimse sürekli evet diyen birine güvenemez. Hayal kırıklığı yaratan panda burada olsaydı, ilişkimizdeki ıstırabın güvenimizi sağlamlaştırmak ve daha fazla yakınlaşmamıza sağlamak için var olduğunu söylerdi. Bir ilişkinin sağlıklı olması için her iki taraf da hayır demeye ve hayır dendiğini duymaya istekli olmalıdır. Hayır denmeden, arada bir bazı şeyleri geri çevirmeden sınırlar kırılır ve bir kişinin sorunları ve değerleri diğerininkilere baskın çıkar. Demek ki fikir ayrılığı sadece normal değil, sağlıklı bir ilişkiyi sürdürmek için kesinlikle gereklidir. Birbirine yakın iki kişi farklılıklarını açıkça ve yüksek sesle dile getirmezlerse, ilişki manipülasyon ve yanlış yorumlama üzerine temellenir ve giderek zararlı hale gelir. Her ilişkinin en gerekli bileşeni güvendir. Çünkü güven yoksa ilişkinin bir anlamı da yoktur. Birisi size, sizi sevdiğini, sizinle olmak istediğini, sizin için her şeyden vazgeçeceğini söyleyebilir. Ama ona güvenmiyorsanız bu sözlerin hiçbir anlamı yoktur. Size ifade edilen aşkın hiçbir özel koşulu ve bagajları olmadan ifade edildiğine güvenmedikçe kendinizi seviliyor hissedemezsiniz. Aldatmanın son derece yıkıcı olmasının nedeni de budur. Konu seks değildir. Seksin neticesinden güvenin kırılmış olmasıdır. Güven olmadan da ilişki işlemez. Ya bu güveni yeniden tesis etmek ya da veda etmek gerekir. Aldatılan ama partnerlerinden ayrılmak istemeyen, ona yeniden nasıl güvenebileceğini soran kişilerden sık sık iyi postalar alırım. Güven kalmayınca ilişkinin bir yük haline geldiğini, zevk almak yerine sürekli gözlenmesi ve sorgulanması gereken bir sorun olduğunu söylerler. Sorun aldatırken yakalanan birçok kişinin özür dileyip bir daha asla olmayacak nakaratını yinelemesidir. Sanki penisler tamamen kazayla farklı deliklere girebilirlermiş gibi. Aldatılanların çoğu da bunu kabul eder. Partnerlerinin değerlerini neye aldırıp neye aldırmadıklarını sorgulamazlar. Acaba o değerlere sahip olan partnerleri birlikte yaşanacak kadar iyi insanlar mıdır? İlişkiyi sürdürmeye o kadar odaklanmışlardır ki öz saygılarını yok eden bir kara deliğe dönüştüğünün farkına bile varmazlar. İnsanlar aldatıyorsa demek ki onlar için ilişkilerinden daha önemli bir şey vardır. Bu başkalarının üzerindeki egemenlikleri olabilir. Seks aracılığıyla işlerlik kazanıyordur. Kendilerini güdülerine kaptıran insanlar olabilirler. Nedeni her neyse aldatının değer yargıları sağlıklı bir ilişkiyi desteklemekle aynı çizgide değildir. Aldatan bunu kabul etmez. Bununla uzlaşmazsa ve o bildik ne düşündüğümü bilmiyordum, stresliydim, sarhoştum, birden oluverdi işte yanıtını verirse ilişkisiyle ilgili herhangi bir sorunu çözecek kadar ciddiyetle öz farkındalığa sahip değildir demektir. Aldatanlar öz farkındalık soğanlarını soymaya başlayarak hangi berbat değerlerinin ilişkilerindeki güveni yıktığını fark etmek zorundadırlar. Ve elbette hala o ilişkiye değer verip vermediklerini. Şunu diyebilmeleri gerekir. Biliyor musun? Ben bencilim. Kendime bu ilişkiden daha fazla kıymet veriyorum. Doğrusunu istersen bu ilişkiye hiç saygım yok. Aldatanlar işe yaramaz değerlerini ifade edemiyorlarsa ve o değerlerin üstünü çizmişlerse, onlar yokmuş gibi davranılıyorsa, güvenilir olduklarına inanmanın nedeni kalmaz. Onlar güvenilmez olmaya devam ettikçe de ne ilişki düzelecektir ne de değişecektir. Bir kez kırıldıktan sonra o güveni yeniden kazanma sürecinde pratik bir öğe vardır. İzleme kaydı. Biri güveninizi kırıp güzel sözler ederse davranışlarını düzelttiğinin tutarlı bir kaydını tutabilmelisiniz. Ancak o zaman aldatının değerlerinin düzgün şekilde hizalandığına ve kişinin gerçekten değiştiğine inanmaya başlayabilirsiniz. Ne yazık ki güveni yeniden kazanmak için izleme kaydı tutmak zaman alır. Kesinlikle güveni kırmaktan çok daha fazla zaman alır. Bu güveni tazeleme döneminde işler çok da yolunda gitmez. İlişkinin her iki tarafı da vermeyi kabul ettikleri mücadelenin zorlu olacağının farkında olmalıdır. Ben romantik ilişkideki aldatmayı örnek olarak seçtim. Ama bu her ilişki için geçerlidir. Güven bir kez kırıldı mı, ancak şu iki aşama gerçekleşirse tazelenir. 1. Güveni zedeleyen, buna neden olan gerçek değerleri kabul eder ve yanlış bir şey yaptığını itiraf eder. 2. Güveni kıran, zaman içinde davranışlarının değiştiğini gösteren sağlam bir kayıt sunar. Birinci aşama olmadan uzlaşma konusunda bir girişim de yapılmamalıdır. Güven, Çin porseleni gibidir. Bir kez kırıldı mı, biraz dikkat ve özenle yapıştırabilirsiniz. Ama bir daha kırarsanız daha da fazla parçalanır ve parçaları birleştirmek çok daha uzun zaman alır. Kerelerce kırmaya devam ederseniz artık tahmin etmenin mümkün olmayacağı bir hal alır. Un ufak olmuştur. Bağlanarak özgürlük. Tüketici kültürü bize daha fazlasını istetmekte çok başarılıdır. Daha fazla, hep daha fazla. Tüm bu çabanın ve pazarlamanın altındaki ima fazlının daha iyi olduğudur. Bu fikri yıllarca benimsedim. Daha fazla para kazan, daha fazla ülkeye git, daha fazla deneyim sahibi ol, daha fazla kadınla ol. Ama fazla her zaman iyi değildir. Aslında doğru olan bunun tam tersidir. Genellikle azla daha mutlu oluruz. Fırsatlar ve seçenekler üzerimize yağdığı zaman psikologların seçim paradoksu adını verdikleri sıkıntıyı çekeriz. Temel olarak ne kadar fazla seçenek verilirse seçtiğimizde o kadar az tatmin oluruz. Çünkü dikkatimizi tüm diğer seçmediğimiz seçeneklere odaklarız. Yaşamak için iki yerden birini seçmeniz gerekirse ve birini seçerseniz büyük bir ihtimalle doğru seçimi yaptığınız konusunda içiniz huzurludur ve güven duyarsınız. Kararınız sizi tatmin eder. Yaşayacak 28 yer arasından birini seçerseniz, seçim paradoksu, doğru seçimi yaparak mutluluğunuzu azamiye çıkartıp çıkartmadığınızı sorguladığınız ıstıraplar, kuşkular, tahmin yürütmelerle yıllar geçireceğinizi söyler. Bu kaygı, emin olmak, başarı ve kusursuzluk için duyulan bu arzu sizi mutsuz eder. Peki ne yapmalıyız? Siz de benim eskiden olduğum gibiyseniz hiçbir şey seçmezsiniz. Seçeneklerinizi olabildiğince açık tutarsınız. Bir söz vermekten, kendinizi bir şeye bağlamaktan kaçarsınız. Bir kişiye, bir yere, bir işe kendinizi derinden adamak, daha geniş deneyimler yaşamaktan sizi alıkoyar. Ama daha geniş deneyimler de bir deneyimi derinlemesine, enine boyuna yaşama fırsatına engel olur. Öyle deneyimler vardır ki sadece aynı yerde 5 yıl yaşadığınızda, aynı kişiyle onlarca yıl birlikte olduğunuzda, yaşamınızın yarısından fazlasını aynı beceriyi, aynı ustalığı kazanmak için harcadığınızda sahip olabilirsiniz. 30'larıma geldim. Nihayet taahhütün, kendini adamanın önemini kavradım. Bana nasıl fırsatlar ve deneyimler zenginliğini sunduğunu gördüm. Bağlanamasaydım, nereye gidersem gideyim, ne yaparsam yapayım, bunların hiçbirini bilmeyecektim. Durmadan deneyimden deneyime koşarsanız, her yeni maceranın, her yeni kişinin ya da şeyin getirisi giderek azalır. Ülkenizden hiç çıkmamışsınız, gittiğiniz ilk ülke bakış açınızı müthiş değiştirir. Çünkü deneyiminiz çok azdır. Ama 20 ülke gördüyseniz 21. çok az şey katar. 50 ülkeye gittiyseniz 51.'nin katacağı şey daha da azdır. Maddi şeyler için de durum böyledir. Para, hobiler, meslekler, arkadaşlar, romantik cinsel partnerler, insanlar kendileri için hep aynı yüzeysel, sakat değerleri seçerler. Yaşlandıkça, tecrübe kazandıkça her yeni deneyim sizi daha az etkileyecektir. Bir partide ilk kez içki içmek heyecanlıydı. 100. keresi eğlenceliydi. 500. sıradan bir hafta sonuydu. 1000.'si sıkıcı ve önemsizdi. Kişisel olarak benim açımdan son 5 yılın en büyük hikayesi kendimi bağlanmaya hazır hissetmemdi. En iyi kişiler ve değerler hariç hayatımdaki her şeyi reddetmeye karar verdim. Tüm iş projelerimi kapatarak tam zamanlı yazmaya odaklandım. O zamandan beri internet sitem hayal bile edemeyeceğim kadar popüler oldu. Tek bir kadına bağlandım ve şaşkınlıkla bunun tüm çıkmalardan, flörtlerden, tek gecelik ilişkilerden çok daha tatmin edici olduğunu fark ettim. Tek bir coğrafyaya bağlandım ve değerli, saf, sağlıklı arkadaşlıklar kurdum. Keşfettiğim tam olarak sezgilere aykırıydı. Bağlanmada özgürlük ve kurtuluş vardı. Benim için gerçekten önemli olanı seçtiğim zaman alternatifleri ve akıl oyalayan seçenekleri geri çevirmekle olanaklarımın arttığını gördüm. Bağlanmak size özgürlük kazandırır. Çünkü önemsiz ve gelip geçici olan şeyler artık aklınızı çelmez. Bağlanmak size özgürlük verir ve dikkatinizi, odaklanma yeteneklerinizi bilir, sizi sağlıklı ve mutlu yapacak olan en verimli şeylere yönelmenizi sağlar. Bağlanmak bir şeyleri kaçırıyor olma korkularını dışlayarak karar vermeyi kolaylaştırır. Elinizde olanın sizin için yeterince iyi olduğunu biliyorsanız neden daha ve daha fazlasını kovalayarak stres içinde kalacaksınız? Bağlanmak bilerek az sayıda önemli amaca odaklanmanızı sağlar. Böylece daha başarılı olursunuz. Bu açıdan bakılınca alternatifleri reddetmek bizi özgürleştirir. En önemli değerlerimizle, seçtiğimiz ölçütlerimizle aynı çizgide birleşmeyi geri çeviririz. Sürekli hiçbir derinliği olmayan genişliğin peşinde koşmayı reddederiz. Evet, geniş deneyimler gençken arzulanır ve gereklidir de. Dışarı çıkıp kendiniz için neyin değerli olduğunu ve neye yatırım yapacağınızı keşfetmeniz gerekir. Ama altın derinlerde gömülüdür. Bir şeye bağlanmanız ve onu kazıp çıkarmanız için derinlere inmeniz gereklidir. Bu ilişkiler içinde, kariyerde de, müthiş bir hayat tarzı oluşturmak için de her konuda geçerlidir.